Ayrım 14, sayfa 135. Şarkıcı Mavili Sallame. Usta şair, musiki şinas ve şarkıcı Muhammed Ülkufevi anlatmıştır. Ben asla musiki ve şarkı söyleme dersi verdiğim genç kızlar ve esireler arasında Mavili Sallame'den daha güzel, daha canlı, daha baştan çıkarıcı, daha nükteli ve daha tatlısını görmedim. Ona, bu esmer kıza, Mavili adını takmamızın nedeni, sanki marifetli bir katibin ya da bir tesipçinin kuş teleğinden kalemini dolaştırarak zarafetle küçük bir misk izi bırakırmışçasına çiziktirmesinden oluşmuş, dudağının üzerinde maviye kaçar, tatlı bir bıyık izi bulunmasındandı. Ben ona ders verirken henüz çok gençti. Belirmeye başlayan kabarmış ve yeğeni giysisini itmeye çabalayan ve bağrından uzaklaştıran göğüsleriyle yeni çiçek açmış genç kızdı. Ona bir kez bakmak insanı kendinden geçiriyor. Ruhu karmakarışık ediyor, gözleri kamaştırıyor ve akla ziyan veriyordu. Ve bir topluluk içinde bulunduğu zaman, bu topluluk Kufe'nin en namlı güzellerinden oluşmuş olsa da, bakışlar hep Sallame'nin üzerinde oluyordu. Ve sadece görünüvermesi bile, ah işte Mavili diye haykırılması için yeterdi. Ve onu tanıyan herkes ve de benim tarafımdan hiçbir sonuç alınmaksızın çılgınca seviliyordu. Benim öğrencim olmasına karşın ben, benim öğrencim olmasına karşın ben, onun için basit bir nesne, itaatkâr bir hizmetkâr, emirlerine bağlı bir köleydim ve eğer o bir parça insan beyni ve iliği bulmamı isteseydi, onun için gider, tüm asılmışların beyninden ve evrenin yosun tutmuş kemiklerinden bile bunları çıkarır ona getirirdim. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 981. gece olunca demiş ki, onun için gider, tüm asılmışların beyninden ve evrenin yosun tutmuş kemiklerinden bile bunları çıkarır ona getirirdim. Ve ben kesin olarak onun anısına, efendisi İbni Ganem, onu da öteki esirleriyle birlikte hacca götürdüğü zaman, musikisi ve sözleri bana ait olan şu şarkıyı besteledim. Ey İbni Ganem! Hala yaşasa da ölmüş gibi ardında bıraktığın bir bahtsız aşığın durumu ne acıdır. Sen ona içsin diye korkunç acılıkta iki ilaç bıraktın. Acı hıyar suyu ve acı pelin. Ey kervanı sevk eden Yemenli deveci, kırıp döktün beni, uğursuz herif. Hiç görülmedik biçimde yürekleri ayırdın. Vahşi manda görünümünde onları kederlere gömdün. Ama benim aşk kederim ne olursa olsun, bahtım yine de Mavili'nin başka bir aşığınınki, Sarraf Yezid bin Avf'unki kadar kararmış değildi. Gerçekten bir gün Sallame'nin efendisi onu çağırıp, ''Ey Mavili, seni tüm umutsuzca sevenlerin içinde, senden gizlice baş başa kalmak ya da bir buse almak imkanı sağlamış olan var mıdır? Gerçeği gizlemeden bana söyle.'' deyivermiş. Bu beklenmedik soruya Sallame, münasebetsiz tanıkların yanında hoşgörülü bir kaçamağa izin verdiğine dair, efendisinin son günlerde bir haber almış olmasından korkarak, "Hayır, Sarraf Yezid bin Avuf dışında kesinlikle hiç kimse benden böylesi bir şeyi asla elde edememiştir. O da ancak beni şöyle bir kez öptü. Kaldı ki bu Buse'yi ona, eğer karşılığında sonradan 80 bin dirheme sattığım bir çift şahane inciyi ağzımın içine sokmasaydı vermezdim." diye yanıt vermiş. Bunu işiten Sallame'nin efendisi sadece "Çok âlâ" demiş ve başka hiçbir sözcük eklemeden ruhunda tutuşan kıskançlık öfkesiyle Yezid bin Avf'un peşine düşmüş ve uygun bir fırsat bulup eline geçirince onu kamçılatarak öldürtmüş. Mavili'nin Yezid'e bu tek ve uğursuz Buse'yi vermiş olması sırasındaki koşullara gelince şöyleydi. Bir gün adet edindiğim üzere Sallame'ye musiki dersi vermek için İbni Ganem'in evine gidiyordum. Yolda Yezid bin Avf'a rastladım. Selamlaşmalardan sonra ona, "Böyle harika giyinmiş nereye gidiyorsun ya Yezid?" diye sordum. Bana, "Senin gittiğin yere" diye yanıt verdi. Ona, "Çok güzel, buyur öyleyse" dedim. İbni Ganem'in evine varınca toplantı salonunda oturduk. Biraz sonra Sallame turuncu bir üstlük ve gül kırmızısı harika bir kaftan giyinmiş olarak göründü. Göz kamaştıran şarkıcının başı ve ayaklarından yakıp tutuşturan bir güneşin doğduğunu sandık. Ardından da ut taşıyan küçük bir köle kız geliyordu. Mavili benim yönetimim altında kendisine öğrettiğim yeni bir makamda şarkı söyledi. Sesi zengin, ağır, derin ve duygulu idi. Efendisi belli bir anda bizden izin isteyerek salondan ayrıldı ve bizi yalnız bırakarak yemek hazırlanması için buyruk vermeye gitti. Yezid de şarkıcı için ruhunda duyduğu aşkla ona yalvaran gözlerle yaklaştı. Kız etkilenmiş gibi göründü ve şarkısını kesmeksizin ona beklediği yanıt dolu gözlerle baktı. Yezid de bu bakıştan esrikleşmiş, elini koynuna soktu ve cebinden eşi görülmedik bir çift şahane inci çıkardı ve bir an şarkısını kesen Sallame'ye, "Bak ey Sallame, bu iki inciyi 60 bin dirheme bugün satın aldım. Eğer istersen senin olacaklar" dedi. O da, "Peki karşılığında seni memnun edecek ne yapmamı istemektesin?" diye sordu. Yezid, "Benim için şarkı söylemeni" yanıtını verdi. O zaman Sallame, rızasını bildirmek anlamında elini alnına götürdükten sonra uduna düzen verdi, söz ve musikisi kendisine ait olan ağır yeğni bir vurgulamayla ve yüzük parmağı telindeki ses perdesinden şu şarkıyı okudu. Mavili Sallame yüreğimi ömrüm boyunca işleyecek bir yarayla yaraladı. Dünyanın en usta hekimleri bu yarayı kapatamaz, çünkü yüreğin içindeki aşk yarası onulmaz. Mavili Sallame yüreğimi yaraladı. Ey Müslümanlar, imdadıma koşun. Ve Yezid'e bakarak bu hayran olunası tatlılıktaki şarkıyı okuduktan sonra, pekala, şimdi de bana vereceğin şeyi ver bakalım diye ekledi. O da, kuşkusuz senin istediğini ben de istiyorum. Ama dinle bak, ey Mavili. Ben vicdanımı zorlayan bir yemin vererek bilirsin, her yemin kutsaldır, bu incileri kendi dudaklarımdan senin dudaklarına bırakmaya ant içtim, dedi. Yezid'in bu sözlerini duyan Sallame'nin esiresi, öfkelenerek hırsla ayağa kalktı ve aşığa vurmak üzere elini kaldırdı. Ama ben onun kollarını tuttum. Bu işe karışmaktan onu engellemek üzere, sakin ol küçük şey, bırak onları kendi hallerine. Gördüğün gibi onlar pazarlık etmediler ve her biri mümkün olduğu kadar az zararla kar sağlamak istiyor. Sen karışma, dedim. Sallame'ye gelince Yezid'in ileri sürdüğü dileği işiterek güldü ve ansızın karar vererek ona, "Peki öyle olsun, ver şu incileri bana kendi uygun gördüğün tarzda," dedi. Yezid de bir köpek gibi dizleri ve elleri üzerinde sürünerek o harika inciler dudaklarında ona doğru yürümeye başladı. Sallame küçük korku çığlıkları atarak, eteklerini toplayarak kendince irkiliyor ve Yezid'in dokunuşundan korunmaya çalışıyordu. Ve başını sağa sola çevirerek, koşup uzaklaşıp yeniden soluk soluğa geriye dönerek ve böylece Yezid'in çeşitli girişimlerine karşı o da pek çok cilveler yaparak bu işi epeyce uzattı. Ama yine de incileri kabul edilen koşullarda elde etmesi gerektiğinden esiresine bir işaret yaptı, O da hemen Yezid'in üzerine atıldı ve onu iki omzundan yakaladı ve olduğu yere yıkıp kıpırtısız bıraktı. Sallame de böylece asla yenilgiye uğramamış ve yengi sağlamış bir tavrı vurguladıktan sonra biraz kafası karışık ve alnında terlerle kendiliğinden geldi ve Yezid'in dudaklarında hapsolunmuş bulunan harika incileri dudaklarıyla değiş tokuş ederek oradan aldı. Ve onları kendisine mal eder etmez Sallame hemen kendini toparlayıp gülerek Yezid'e ''Vallahi kılıç bağrına saplanmış, her bakımdan yenik durumdasın.'' dedi. Yezid de çelebi ruhuyla ''Vallahi ey mavili, sana yenik düşmekten hiç kaygılanmam. Dudaklarından toparladığım nefis koku yaşadığım sürece ebedi bir ıtır gibi yüreğimde kalacaktır.'' diye yanıt verdi. Tanrı Yezid bin Avf'tan merhametini esirgemesin. Aşk kurbanı olarak öldü. Sonra zengin genç adam, şimdi de bir Tufeyli öyküsü dinleyin. Bilirsiniz ki bizim Arap cetlerimiz kökenini obur Tufeyli'den alan bu sözcüğü, kendilerini kendiliklerinden bir şölene davet ederek, kimseden istemeksizin, yemek ve içkileri yutan kişiler için kullanmaktaydılar. Bunu bilerek dinleyin şimdi, demiş ve anlatmış. Tufeyli anlatırlar ki, Emevilerden Emirül Müminin Yezid'in oğlu Velid, güzel yemekler ve hoş kokulu şeylere bayılan, adı da Şenlikçi Tufeyl olan ünlü bir oburun birlikteliğinden son derece hoşlanırmış. Bu zatın adı da o zamandan bu yana kendilerini kendi başlarına düğün ve şölenlere davet eden tüm asalakları nitelemiştir. Kaldı ki bu Tufeyl, ağzının tadını çok iyi bilen birisi olduğu kadar nükte yapan, bilgili, kurnaz, alaycı ve yerli yerinde söz eden hazır cevap biriymiş. Bundan başka anasının da zina yaptığına inanılır. O da kesinlikle asalakların yaşam kurallarını kısa olduğu kadar uygulanabilir de olan birkaç temel kurala dayandırırmış. Bunlar şu verilerle özetlenebilirmiş. Kendini güzel bir düğün yemeğine davet eden kişi, kararsız bir tavırla şuraya buraya takılıp kalmamalıdır. Bu kişi, sağlam bir adımla içeri girip, kimseye gözünü dikmeden en iyi yeri seçmelidir. Böylece çağrılılar ve davete katılanlar, onun birincil önemde birisi olduğunu düşünürler. Eğer evin kapıcısı sert ve zor biri ise, hiçbir gözlemde bulunmasına izin vermeksizin, onu azarlayıp haddini bildirmelidir. Bir kez sofraya oturunca yemeğe ve içmeye başlanmalıdır ve şişin kendisine değil kebaba yapışılmalıdır. Çelikten de keskin parmaklarla içi doldurulmuş piliç ve ete saldırılmalıdır. Ve işte Kufe kentinden Tufeyl tarafından konulmuş yetkin bir yalayıp yutma ustasının yasası buymuş. Gerçekte Tufeyl yalayıp yutucuların babası ve asalakların başlarının tacı olmuş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 982. gece olunca demiş ki, ve işte Kufe kentinden Tufeyl tarafından konulmuş yetkin bir yalayıp yutma ustasının yasası buymuş. Ve gerçekte Tufeyl, yalayıp yutucuların babası ve asalaklarının başlarının tacı olmuş. Onun yaklaşım tarzı hakkında örnek oluşturacak binlerce olaydan işte birisi. Kentin ileri gelen ünlülerinden biri birkaç dostunu davet ederek onlara harika tarzda hazırlanmış bir balık ziyafeti veriyormuş. O sırada kapıda Tufeyl'in kapıcı köleyle bilinen sesiyle konuştuğu duyulmuş. Çağrılılardan biri, ''Tanrı bizi bu pis boğazdan korusun. Siz hepiniz Tufeyl'in inanılmaz yeteneğini bilirsiniz. Onun dişlerinden bu güzel balıkları korumakta acele edelim ve bunları odanın bir köşesinde güvenceye alalım.'' Ve sofrada sadece şu ufak balıkları bırakalım. Küçükleri yiyip yutunca artık yutacak şey kalmayacağından çekip gider. Biz de iri balıklarla kendimize şölen veririz demiş. Ve çabucak iri balıklar bir köşeye kaldırılmış. O sırada Tufeyl gülerek ve keyifle dolu olarak içeri girmiş. Herkese selam savurmuş ve Bismillah dedikten sonra elini tabağa uzatmış. Ama tabakta kötü görünümlü küçük ve değersiz balıklardan başka şey olmadığını görmüş. Çağrılılar kıvırdıkları oyundan keyifli ona, ''Hey Tufeyl Usta, bu balıklar hakkında ne düşünüyorsun? Galiba yemeği pek zevkine uygun bulmadın.'' demişler. O da, benim epey zaman var ki balık ailesiyle başım pek hoş değil ve onlardan çok çekiniyorum. Çünkü zavallı babam denizde boğularak öldü ve onu balıklar yedi diye yanıt vermiş. Çağrılılar da ona, çok âlâ, işte şimdi senin de bu küçük balıkları yiyerek onlardan babanın intikamını almak için eline güzel bir fırsat geçti demişler. Tufeil de, hakkınız var ama bekleyin diye yanıt vermiş ve asalak gözleri köşeye taşınmış olan iri balıkları içeren tabağı görmüş. Ve sanki kızartılmış küçük balıklarla ilgili söylenenleri dinliyormuş gibi yaparak ansızın, ''Hey ahbaplar, biliyor musunuz bu küçük balıklar bana ne söylüyor?'' diye haykırmış. Çağrılılar da, ''Yo vallahi, nasıl bilebiliriz?'' diye yanıt vermişler. Tufeil de, ''Pekala, öyleyse dinleyin bakın. Biz, Tanrı rahmet eylesi babanın ölümü sırasında orada değildik. Zaten o zaman yaşamış olacak kadar da yaşlı değiliz.'' diyorlar. Sonra da kulağıma şu sözleri söylüyorlar. ''Sen git de köşeye gizlenen şu iri balıkları ye ve intikamını al. Çünkü o zaman rahmetli babanın üzerine atılıp onu yiyenler bunlardır.'' demiş. Onun bu konuşmasını duyarak çağrılılar ve ev sahibi Tufeil'in burnunun hilelerinin kokusunu aldığını anlamışlar. Bundan dolayı gülmekten sırt üstü devrilerek çabucak güzel balıkları Tufeil'e sunarak ''Ye öyleyse onları, inşallah boğazında kalır.'' demişler. Sonra genç adam dinleyicilerine, ''Şimdi de Esire Kader'in öyküsünü dinleyin.'' demiş ve şu öyküyü anlatmış.